Ayrım 11, sayfa 116. Kur'an ve kılıç. Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Kur'an'ı anlamak. İslam dünyasındaki fikri hareketliliğin en canlı bir şekilde yaşadığı alanlar Mavera-ün-Nehir ve Horasan'ın şehirleriydi. Bel, Nişabur, Herat, Semerkant, Buhara ve Fergana şehirleri özellikle akıl ekolünün öncülerinden Mürciye mezhebinin yayılma sahası olmuştu. Bel'den Kufe şehrine dini bilimleri öğrenmek için gelenler Ebu Hanife ekolünü tercih ettiklerinden Bel şehri Mürciye'nin kalesi durumuna gelmişti. Bu yüzden bölgede Mürciye ekolü Ebu Hanife ile eş anlamda tutuluyordu. Dahası Ebu Hanife'nin Irak'taki takipçileri onun fıkhi görüşlerini benimserken Belh, Rey, Nişabur ve Semerkant'taki taraftarları hem fıkhi hem de itikadi görüşlerini devam ettiriyorlardı. Bölgede özellikle Semerkant'ın Maturid köyünde yüksek ilim tahsiliyle adını duyurmaya başlayan İmam Maturidi, ölümü 944, Ebu Hanife'nin fıkıh ve kelamdaki yorumlarını daha da geliştirip ehli sünnet akaidine akıl ekolünün üzerine bina etmekteydi. İmam Maturidi'nin etrafını toparladığı inanç esaslarının ana hatları şöyleydi. Allah kadim sıfatıyla vardır ve her şeyi O yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü olup harfler ve kelimeler mahluk, Kur'an'ın kendisi ise mahluk değildir, ezel ve ebedidir. Müminler Allah'ı bir şekil olarak göremeyeceklerdir. Onun nasıl görüleceği düşünülemez. Allah insanları yarattığı gibi insanların fiillerini de yaratmıştır. Cüz'i irade bir varlık değil bir haldir. İnsan bu kuvveti kullanıp kullanmamakta serbesttir. İnsanın fiillerinde kendi kudreti de vardır. İyiliğe kullandığında iyilik yaratılır, kötülüğe kullandığında kötülük yaratılır. Bu yüzden Allah iyi işlerden razı, kötü işlerden ise razı değildir. Peygamberler Allah'ın elçileridir. Onların sözünde yalan veya eksiklik olmaz. Cennet ve cehennem Allah tarafından yaratılmıştır. Bunlar mükafat ve ceza yerleridir. İbadetler imanın esası ve ölçüsü değildir. Farzlara inandığı halde yapmayan kafir olmaz. İman ile fiiller ayrı şeylerdir. Mümin günah işlemekle imanını kaybetmez ama farzı inkar etmek, emir ve yasakları değiştirmeye kalkmak ve inanmamak imanı ortadan kaldırır. Halifelik dinin esası değildir. Dört halifenin birbirlerine sadece öncelik sırası vardır. Ashab-ı kiramı sevmek gerekir. Ölenin ruhunun başka bir bedende canlanacağına inanmak günahtır. Çünkü böyle bir şey olmayacaktır. Mavera-ün-Nehir'e komşu Türkler daha çok Ebu Hanife ekolünün temsilcileriyle temas ediyorlar ve onların anlattıklarını dinliyorlardı. Bununla birlikte herhalde Müslümanlar arasında sürüp giden kelam ve fıkıh tartışmalarının son derece karmaşık halinde ilgi duymaktan ziyade temas halinde oldukları sıradan insanların dini yaşayışları ilgilerini çekiyor olmalıdır. Çünkü bu yeni komşuları kendi milli tanrılarından farklı olarak evrensel bir Allah ve onun emir ve yasaklarını ihtiva eden Kur'an ile hareket ediyorlardı. Aslında Türklerin zihin dünyasını alt üst eden noktada bu evrensel kavramlar olmalıydı. Yeni bir din arayışı içinde olmayan bir topluluk için dış tesirlerin etkisi de sınırlı kalıyordu ve yeni anlayışın tesir uyandırması için uzun bir zamana ihtiyaç vardı. İbni Fadlan'ın tanıklıkları. Bu sırada Aral Gölü etrafında ve Seyhun Irmağı'nın aşağı boylarında olan Oğuzlar eski inançlarını bütünüyle muhafaza ediyorlardı. Fadlan'a göre hiçbir şeye ibadet etmiyorlar, başları sıkışınca bir tanrı diye dua ediyorlardı. Daha çok akılla hareket ediyorlardı. Bununla birlikte İslam kültür sahasına yakınlık ve Müslüman tüccarlarla sıklıkla karşılaşmanın bir sonucu olarak İslam dini hakkında az çok bilgi sahibi olmaya başlamışlardı. İbni Fadlan'ı ağırlayanlardan Küçük Yınal daha önce Müslüman olmuş, kabilesi Müslüman olursan bize beylik edemezsin diye itiraz edince eski dinine geri dönmüştü. Görünürde yeni dine karşı bir tepki bulunuyordu. Bununla birlikte bir Müslüman ile karşılaşınca inandıklarından değil de sırf ona hoş görünmek için "La ilahe illallah" diye seslenenler de vardı. Muhtemelen bir sohbet esnasında Oğuzlardan biri İbni Fadlan'dan Kur'an okumasını istemiş, o okurken de beğendiğini göstermek için susmamasını rica etmişti. Bu Oğuz bir gün Fadlan'a "Tanrınızın karısı var mı?" diye sormuştu. Bunun üzerine Fadlan bu soruyu büyük günah sayıp yüksek sesle "Sübhanallah" deyince Oğuz da aynı şekilde tesbih etmişti. Oğuz ülkesi Müslüman tüccarın hem alışveriş yaptı hem de gelip geçtiği bir yerde. Bir Müslüman tüccar Oğuz beylerine hediyeler sunmadan ve yanına kefil olarak Oğuz ülkesinden bir arkadaş bulmadan gelip geçemezdi. Müslüman misafir geldiğinde arkadaşı olan Oğuz hemen onun için bir Türk çadırı kurar, imkanı ölçüsünde kesip yemesi için koyun verirdi. Bu Müslüman tüccar onların yanından ayrılırken eğer yük hayvanlarından biri hastalanır veya güçten düşerse onu Oğuz'a bırakır, ondan ödünç hayvan alarak yoluna devam eder. Dönüşte ödünç aldığı hayvanı iade ederdi. Oğuz'un Müslüman arkadaşı yolculuktan dönmezse veya vefat ederse Oğuz kervanı çevirir ve ona verdiği malların tazminini isterdi. Kervanın reisine "O senin amcaoğlundu ya da o da senin gibi bir Müslümandı, sen de ondan al" derdi. Eğer ödünç mal verdiği Müslüman kaçmışsa gittiği yeri öğrenir, onu arayıp bulur, mallarını geri alırdı. Benzer bir şekilde bir Türk Müslüman birine misafir olur ve oradayken vefat ederse diğer Türkler ondan hesap sorar, kan davası güderlerdi. Esasında kan davası Oğuzlar arasında oldukça yaygındı. İbni Fadlan Oğuzların ülkesinden ayrılırken Oğuz subaşılarından Etrul'u ziyaret etmiş, pek çok hediye sunduktan sonra İslam'a davet etmeyi de ihmal etmemişti. Buna karşın Etrul, "Siz dönünceye kadar cevabımı hazırlarım" diye onu başından savmıştı. Peçenekler. İbni Fadlan 922'de Oğuz ülkesinden çıktıktan sonra peçeneklerin sahasına girmişti. Burası herhalde peçenek boylarının en doğuda kalan kısımları olmalıydı. Çünkü ana kütle 860 yılından itibaren İtil Irmağı'nı geçip önlerindeki Macarları Don ve Kuban bölgesinden daha batıya sürmeye başlamışlardı. Bu bakımdan Macarlar peçeneklerin önünden çekilirken ne kadar korkuyorlarsa Avrupa içlerine doğru akınlar yaparken o kadar cesur davrandılar. Orta Avrupa'da bugünkü Macaristan topraklarını yeni ve değişmez yurtlar olarak kabul ettikten bir süre sonra Hristiyanlığın tesirine girdiler. 1000 yılında Hristiyanlığı benimsediler. Bundan sonra Asya bozkırlarına dair hatıralarını yavaş yavaş unutup Avrupa kültürünün bir parçası haline geldiler. Peçenekler ise İtil Irmağı'ndan Tuna'ya kadar olan sahayı yurt tutup uzun süre Rusların güneye sarkmalarına mani oldular. Kiev Rusyası üzerine kurdukları baskı 1036 yılına kadar devam etti. Nihayet onlara yenilip Tuna boylarına indiler. İbni Fadlan'ın karşılaştığı peçenekler bir müddet sonra Başkırtların içine karışarak kaybolmuşlardır. Fadlan peçeneklerin Oğuzlara nazaran daha az koyuna sahip olduklarını görmüş ve bunu onların aşırı fakirliğine yormuştu. İslam coğrafyacılarının eserlerinde peçenekler hakkında genellikle sınırlı bilgiler dolaşmaktaydı. Bu husus onların İslam dünyasına uzak kalışlarından kaynaklanıyordu. Hristiyanlık ile karşılaşmış olmalarına rağmen henüz atalarının dinlerine inanıyorlardı. Hristiyanlık az da olsa Hazarların ülkesinde yayılabilmişti. Yukarıda da ifade edildiği gibi Hazarların yönetici zümresi arasında Musevilik etki alanı bulmuştu. Bunun yanı sıra eski Türk inançlarını sürdüren kalabalık bir Türk topluluğu bulunuyordu. Bu soluncuların inançlarını Gerdizi, Türk Oğuzların inançlarına benzer bir inanç diye tarif etmiştir. Hazarlar komşu Türklere kıyasla bölgenin en güçlü devleti durumundaydı. Güneyinde Oğuz ve Peçenekler, doğusunda İtil Bulgarlarını baskı altında tutuyorlardı ve muhtemelen onların bey ailesinden rehineler tutuyorlardı. Onların en çok mücadele halinde oldukları siyasi güç ise Kafkaslardan kuzeye doğru ilerlemeye çalışan Arap-İslam ordularıydı. Bu yüzden İslam coğrafyacılarının dikkatini çekiyorlardı. İbni Rüşd'in sözüne bakılırsa Hazarların ilk merkezi Belencer şehriydi. Ama Müslümanların saldırıları başlayınca burayı terk ederek daha kuzeydeki İtil şehrine çekilmişlerdi. Buradan güneye doğru 4 günlük yol mesafesinde Semender şehri yer alıyordu. Semender'den güneye doğru 4 gün yol mesafesinde ise Kafkasların Hazar denizine dikey kavuştuğu noktada Derbent şehri yer alıyordu. Buraya Türkler demir kapı, Araplar Babül Ebvab adını vermişlerdi. Araplar bu şehrin duvarlarının Zülkarneyn tarafından inşa edildiğine inanıyorlardı. Kafkaslardaki büyük şehirlerden biri olan El Beyda da Hazar hakimiyetindeydi. Hazar ahalisi arasında az da olsa Müslümanlar vardı. Bunlar Harezm ülkesinde veba yayılınca oradan ayrılarak gelmişlerdi. Güya onlar Hazar Hakanı'yla vezirlerden birinin Müslümanlardan oluşması, cami inşa etmelerinin ve ezan okumalarının serbest olması gibi maddeler içeren bir anlaşma yapmışlardı. Yahudiler ise Bizans ülkesinden gelip Hazarlara sığınanlardan oluşuyordu. Hazar Hakanı'nın Yahudiliği benimsemesinde de bunların etkisi olmuştu. Hazarların başkentinde 7 tane büyük yargıç bulunuyordu. Bunlardan 2'si Hristiyanların, 2'si Yahudilerin, 2'si Müslümanların ve 1 tanesi de eski inançlarını muhafaza edenlerin işlerine bakıyorlardı. Başgırtlar. İbni Fadla'nın Yayık Irmağı'nı geçtikten sonra tesadüf ettiği Başgırtlar henüz atalarının dinine inanıyorlardı. Her ne kadar aralarında Müslüman olanlar varsa da tabiat kuvvetlerine inanç bütün canlılığı ile devam ediyordu. Fadla'na yaz, kış, yağmur, rüzgar, ağaç, yer, su, gece gibi pek çok tanrıdan söz etmişlerdi. Ama hepsinin üzerinde gök tanrının bulunduğunu söylemişlerdi. Bu yüzdendir ki Fadlan onların yeryüzündeki her şeye tapındığını düşünmüştü. Sonraki yıllarda Başgırtların arasında İslamiyet'in yayılmasına ise İtil Bulgarları vesile olmuştu. Başgırtlar Bulgar ülkesine 25 konak, Peçenek topraklarında ise 10 günlük yol mesafesinde yer alıyorlardı. İbni Fadla'nın asıl hedefi olan İtil Bulgarları, İslam kültür sahasına oldukça uzakta olmasına rağmen Müslüman olmaları herhalde halifeyi de oldukça şaşırtmıştı. Bunlar vaktiyle Hristiyan olan Tuna Bulgarlarının kan akrabalarıydılar. 8. yüzyılda ana kütleden ayrılarak İtil ve Kama Irmağı boylarına yerleşmişlerdi. Hakim oldukları saha özellikle Kürt ticareti bakımından Müslüman tüccarların uğrak yeriydi. Tüccarların en kolay ulaşım aracı İtil Irmağı boyunca işleyen gemilerdi. İster Hazar Denizi yoluyla, ister Kafkaslar veya Harezm üzerinden kara yoluyla gelmiş olsunlar, kuzeye Bulgar ülkesine doğru ilerlemenin en kolay yolu buydu. Bulgarlar ise Sibirya ve Asya'nın derinliklerinden getirdikleri koyun, samur veya tilki kürklerini pazarlama imkanı buluyorlardı. Bulgarların hepsi kubbeli çadırlarda oturuyordu. Çadırların en büyüğü hükümdara aitti. O kadar ki içine 1000 kişi sığabilirdi. Aralarında ahşap evlerde oturanların bulunduğuna dair kayıtlar da mevcuttur. Onların 10. yüzyılın hemen başlarında İslamiyet'e girdikleri tahmin olunmaktadır. Ne var ki onların İslam kültür coğrafyasına ve siyasi mücadele sahalarına oldukça uzak mesafede bulunmalarına rağmen ne suretle ve nasıl İslamlaştıkları hususu belli değildir. Büyük ihtimalle ticaret amacıyla ülkelerine gelen Müslüman tüccarların vasıtasıyla bu din ile tanışmışlardır. İtil Bulgarları ticaret yolları üzerinde olmaları ve şehirlerinin zenginliği sebebiyle Hazarların tehdidi altındaydılar. Bu yüzden en azından bir kale inşa edebilmek amacıyla Abbasi halifesinden yardım istediler. Halife Cafer bin Muktedir Billah 921 yılında elçilik heyetiyle birlikte mimarlar ve bir miktar para gönderdi. Bu sırada Bulgarların başında İlteber Almış Han vardı. İbni Fadla'nın da içinde bulunduğu elçilik heyeti, uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra 922 yılında Bulgar ülkesine ulaştı. Halifenin elçisi açısından Bulgar ülkesi oldukça ilginç özelliklere sahipti. Fadlan ülkeye geldiğinde gündüzler uzamış, geceler kısalmıştı. Gün doğumunda gökyüzündeki kızıllık yere yansıyor, dağlar, ovalar kızıllığa bürünüyordu. Gece hava kararmadan yeniden sabah oluyordu. Öyle ki gökyüzünde parlaklığı görülebilen yıldız sayısı neredeyse 15 kadardı. Şafakta ise kutup ışıkları görkemli oyunlarını gösteriyorlardı. Fadlan gökyüzünün kızıllığı üzerine gelen bulutları ve sürekli hareket halinde olan kutup ışıklarını ellerinden mızraklar ve kılıçlarla birbirleriyle savaşan insanlara benzetmişti. Korkuya kapılıp dualar etmeye başlayınca Bulgar onların bu hallerine çok gülmüşlerdi. Bu gördüklerinin anlamını sorduklarında ise mümin cinlerle kafir cinlerin savaşları olduğunu anlatmışlardı. Bulgarlar köpek ulumalarını uğurlu sayıp seviniyorlar, o yılın bolluk ve barış içinde geçeceğine inanıyorlardı. Keza her yerde dolaşan yılanlardan da korkmuyorlar, onları öldürmüyorlardı. Yılanlar da onlara dokunmuyordu. Bulgarların en çok korktuğu şey yıldırım çarpmasıydı. Bir eve yıldırım düşerse bunu Tanrı'nın bir gazabı sayıyorlardı. Fadla'nın anlatılarından Bulgarlar arasında İslamiyet'in yayılmasının devam ettiği anlaşılıyor. Çünkü Berencer adlı bir kalabalık topluluk yeni Müslüman olmuştu ve namaz kıldıkları halde Kur'an okumayı bilmiyorlardı. Fadlan bizzat ilgilenerek içlerinden bazılarına namaz kılacak kadar ayet öğretmişti. Hatta içlerinde henüz İslamiyet'e girmemiş birkaç kişiyi de bizzat kendisi Müslüman yaptı. Aslında bu açıdan Bulgarların İslamiyet ile ilgili bazı uygulamaları ile Fadlan'ın dini bilgiler arasında eksiklik veya çelişkiler bulunuyordu. O ezanın okunması, mirasın paylaşılması gibi hususlarda düzeltmeler yapma ihtiyacı duymuştu. Fakat en karmaşık olan şey kadın ve erkeklerin aynı nehirde çıplak olarak birlikte yıkanmalarıydı. O her ne kadar kadınların erkeklerden gizlenmeleri konusunda uzun uğraşlar verdiyse de başarılı olamamıştı. Bununla birlikte onların asla zina yapmadıklarını da gözlemlemişti. Böyle bir halin vukuunda zina edeni ister kadın ister erkek olsun ayırt etmeksizin bacaklarından ve kollarından kazıklara bağlayıp ikiye parçalıyorlardı. Abbasi halifesinin elçileri Bulgarların başkentine bir günlük yol mesafesi kadar yaklaştıklarında onları Almış Han'ın oğulları ve dört beyi karşıladı. Almış Han ise şehirden iki fersah mesafede onları karşılamaya çıkmıştı. Onları görünce yere kapanıp secde etti. Üzerlerine gümüş paralar saçtı, büyük kubbeli bir çadır kurup orada ağırladı. Birkaç gün geçtikten sonra Almış Han ve şehir havalisi toplandı. Heyet Almış Han'a halifenin gönderdiği hediyeleri sundular. Bunlar siyah hilatlar eğer sarıktı. Almış Han'a siyah hilat giydirilip sarık sarıldıktan ve atı eğerlendikten sonra halifenin mektubu okunmaya başlandı. Fadlan mektubu okurken herkes ayakta dinliyor, tercüman kelime be kelime tercüme ediyordu. Mektubun okunması bitince oradakilerin hepsi birden tekbir getirdiler. Öyle ki yer gök inledi. Diğer mektupların da okunmasından sonra Almış Han'a ve yanında oturan eşine hediye takdimleri yapıldı. Bağdat'tan getirilen kokular, inciler, hilatlar sunuldu. Oradakiler de sevinç gösterisi olarak üzerlerine altın ve gümüş paralar saçtılar. Ertesi gün Almış Han elçilik heyetine büyük bir ziyafet verdi. Fadla'nın anlattığına göre sofraya gelen yemekten önce Almış Han tatmış, daha sonra her kime ikramda bulunduysa onun önüne sofra açılmış. En sonunda ise halifeye duyduğu saygı işareti olarak bal şerbeti içilmiş. Fadla'nın açısından ilginç durumlardan biri de Almış Han'ın ismini değiştirmesiydi. Fadla'nın tespitine göre caminin minberinin üzerinde "Allah'ım Bulgarların hükümdarı İlteber'i ıslah et" şeklinde bir yazı bulunuyordu. Fadlan buna itiraz ederek bu tür yazılar yazmanın uygun olmadığını, gerçek hükümdarın Allah olduğu ve minbere onun adından başka bir şey yazılamayacağını anlattı. Hatta halifenin hutbede sadece kendi adını okuttuğunu, imkanı var iken herhangi bir yere yazı yazdırmadığını söyledi. Bunun üzerine almış han hutbeyi nasıl okutması gerektiğini sormuş, Fadlan da kendi adı ve babasının adıyla okutmasını salık verince, babasının kafir olduğunu, kendi adını da onun verdiğini bu isimle okutamayacağını söyleyip, babasına Allah'ın kulu anlamında Abdullah deyip, kendisi de halifenin adını yani Cafer almıştır. Bundan sonra hutbede Bulgarların emiri, halifenin mevlası Cafer bin Abdullah şeklinde okunmaya başlanmıştır. Bütün bunlar bir yana almış hanın asıl derdi mektupta gönderildiğinden söz edilen 4000 dinarlık meblağın teslim edilmemesiydi. Elçilik heyetinin ağırlanması faslının tamamlanmasından 3 gün sonra almış han bu meseleyi gündeme getirdi. Fadlan vakit darlığı sebebiyle paranın toplanamadığını izah etmeye çalıştıysa da onu bir türlü ikna edemedi. Han mektup geliyorsa paranın da gelmesi gerektiğini, eğer halifeden bir mesaj gelecekse bunun kendi elçisinin de getirebileceğini söylüyordu. Aslında Bulgar hükümdarının kişisel serveti bile bir kale inşasına yetebilirdi. Ama almış han, halifenin göndereceği paranın kendileri için sembolik bir anlam taşıdığına ve uğur getireceğine inanıyordu. Bu yüzden elçilik heyetini neredeyse kovacak noktaya kadar gelmişti. Bereket versin Fadlan, onu uzun uğraşlar sonucu ikna edebilmeyi başarmıştı. Bu küçük Türk topluluğunun İslamlaşmasının Türk tarihi içinde dikkat çekici bir boyutu bulunmuyordu. Çünkü etki alanları kısıtlı, siyasi ve askeri güçleri zayıf, bir kültür sahası meydana getirmekten oldukça uzaktılar. Buna karşın Türkistan sahası Türk kavimlerinin armağanlandığı bir alan olmakla İslam dünyası için yeni bir güç olarak doğurmaya hazırlanıyordu. Ve görünüşe göre Türkistan'ın en güçlü devleti durumunda olan Karahanlılar İslamiyet'in etki sahasına girmek üzereydiler. 11. ayrımın sonu, sayfa 128.